Ayrım 45, sayfa 436. Al Capone, Gangsterler Kralı John Cobbler. McCormick yanlışını kabul etmeye karar verdi. 18 Haziran günü Lingle hakkında ikinci bir makale yayınlandı Tribune'da. Alfred Lingle ilk öldürüldüğünde cinayet nedeni açık seçik ortadaymış gibi görülüyordu. Çalıştığı gazete olarak bizim bu cinayete verdiğimiz anlam bildiğiniz gibi şuydu. Ya muhabirimiz katiller için çok tehlikeli olabilecek bazı gerçekleri biliyordu ve bunları açıklamak üzereydi. Ya da katiller bu cinayetin öteki gazetelere bir ders olmasını, Chicago'da gerçek yöneticilerin gangsterler olduğunu belirtmek istiyorlardı. Oysa şimdi Alfred Lingle değişik bir yüzle ortaya çıkmaktadır. Yaşadığı sürece Tribune yöneticilerine hiçbir biçimde göstermediği bir yüzdür bu. Lingle ölmüştür, kendi kendini savunacak durumda değildir. Ama ne yazık ki yeni ortaya çıkan bir takım olgular herhangi bir savunma gerektirmeyecek kadar açık konuşmaktadırlar merhum aleyhinde. Yeni yeni anlaşıldığına göre Lingle'ın politika ve cürüm dünyasındaki kişiliği, gazete idarehanesinde büründüğü kişilik arasında dünyalar kadar fark vardı. Ve gazetemizin hiç kuşkulanmadığı bazı karanlık işlerden büyük paralar kazanmıştı. Ölümünün asıl nedeni ise kendisine büyük paralar sağlamış olan bu karanlık işlerdi. Tribune gibi bir gazetenin en güvenilir elemanlarından biri böylesine bir günah işleyebildiğine göre öteki gazetelerin adamları da lekelenebilirdi rahatlıkla. Albay bunun böyle olmasını çok istiyordu doğrusu, hele rakip gazeteler kendi başına gelen bu olayı böylesine büyütürken. Bu nedenle makaleye şu cümleyle son vermeyi yeğ tutmuştur. Öteki gazetelerde de zayıf kişiler vardır. St. Louis'li bir başka gazeteci Star gazetesi muhabiri Harry T. Brundig bu cümlelerden hareket ederek Chicago basını üzerinde bir araştırmaya girişti ve 10 makaleden meydana gelen bir yazı dizisinde şu gerçekleri açıkladı. Geçen Şubat ayında gangsterler tarafından öldürülen Daily News gazetesi adamlarından Julius Rosenheim içki satıcılarını, kumarbazları ve genel ev işletmecilerini haklarında gazetede yazı yazmakla tehdit ederek bunlara düpedüz şantaj yapmıştı. Times gazetesinin polis muhabiri James Murphy bir meyhaneye ortak olduğunu itiraf ettikten sonra gazeteden kovulmuştu. Herald Examiner gazetesinin adliye muhabiri Ted Todd, aynı zamanda Kuzey Kesimi çetesinin işlettiği Fairview Köpek Kulübü'nün basın ajanlığını yapmaktaydı. Aynı gazetenin dağıtım işleri şef yardımcısı Matt Foley, binlerce vatandaşı dolandıran bir piyango dümenine katılmıştı. Daha sonra dolandırıcılıktan hüküm giydi Foley ama yalnızca $250 para cezası aldı. Evening American gazetesinin yazı işleri müdürlerinden biri olan Harry Reid, Miami'de birçok kereler Capone'un konuğu olmuş, bir keresinde gang lideriyle birlikte Havana'ya bir de gitmişti. Brundig Tribune dışında bütün Chicago gazetelerinin elemanları hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu. Yazılarında Tribune'dan hiç söz etmemesi, üstelik söz konusu yazı dizisinin aynı zamanda bu gazetede yayınlanması çeşitli kuşkulara yol açtı. Brundig'e bu araştırmayı yapmasını McCormick'in emrettiği söylendi. Durumu örtbas etmeye çalışmak gereksiz demişti Star'ın muhabirine. Chicago gazeteleri bu ülkenin en önde gelen gazeteleri olmakla devam etmek istiyorlarsa kendi temizliklerini kendileri yapmak zorundalar. Tribune'un gizleyecek bir şeyi yok. Burada çalışanların her birinden daha güçlüdür bu gazete. Görevine kötüye kullandığını gördüğüm herhangi bir kişiyi yalnızca kovmakla kalmam, mahkemeye de veririm. Chicago'lu gazetecilerle yeraltı çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgili gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için özel soruşturma yapılmasını büyük jüriden şahsen rica edeceğim. 16 Haziran günü akşam saat 8:15'te Miami'ye vardığında Capone'un kendisini kabul edip etmeyeceğini bilmiyordu Brundig. St. Louis'den buraya 2 gün süren bir tren yolculuğu yapmıştı. Bir taksiye binip Palm Island'a yollandı. Kapıdaki muhafız gelenin kim olduğunu söyler söylemez Capone göründü. Ağzı kulaklarında gülümsüyordu. ''Bu ne sürpriz?'' dedi. ''Buyurun, buyurun.'' Güneşlenme terasına çıkardı gazeteciyi. Mehtabın ışıklandırdı. Biscayne körfezine karşı oturttu. ''Chicago'yu birbirine katmışsın, bakıyorum.'' ''Sebebi ziyaretin?'' ''Jake Dingle'ı kimin öldürdüğünü bir de size sorayım.'' dedim. ''Ne diye bana soracakmışsın?'' Ve bir anlık duraklamadan sonra ''Chicago polisi pekala biliyor onu kimin öldürdüğünü.'' ''Jake dostunuz muydu?'' ''Evet, öldüğü ana kadar.'' ''Kavga etmiş miydiniz son günlerde?''
''Hiçbir zaman.''
''Müşterek bahis dümeninden ettiği karları sizinle paylaşmadı diye bozuştuğunu söyleniyor.''
''Laf, palavra. 2 yıl öncesine kadar Chicago'da müşterek bahis dümenleri doğru dürüst örgütlenmiş bile değildi.''
''Ne gibi dümenleri vardı Lingle'ın?'' ''Capone omuzlarını silkti.'' ''Peki Lingle'ın derdi neydi?''
''At yarışları.''
''Chicago'da daha başka Lingle'lar var mı?''
''Gazeteciler arasında mı?'' ''Oho, sorma daha iyi.''
''Aylığa bağladığınız kaç gazeteci var?''
''Çok.''
Hemen hemen 4 saat konuştular. Sonunda ''Bana bak Harry'' dedi Capone, kolunu gazetecinin omzuna dolayarak. ''Sevdim seni. Onun için bu öğüdüme kulak ver. Chicago ile Chicago'nun açgözlü gazetecileriyle uğraşma. Doğrusun, durumu çakmışsın, evet. Ama yanlış yoldasın. Beceremezsin bu işi. Gazeten seni desteklese de beceremezsin. Çünkü çok büyük bir iş bu. Nedenli büyük, nedenli karışık bir iş olduğunu kimse bilemez, anladın mı? Fazla kurcalarsan rezil, kepaze ederler seni. Büyük jüriye ne kadar delil götürürsen götür, yalancının, sahtekarın biri olduğunu ispat edeceklerdir ötekiler. Eşekten düşmüşe döneceksin.''
''Bu dediklerinizi de yayınlayacağım.'' dedi Brundig.
''Böyle bir şey yapmaya kalkarsan inkar ederim hepsini.''
Görüşme hem Star hem de Tribune gazetelerinde yayınlandı ve Capone yazılanların baştan sona uydurma olduğunu ilan etti. Temmuz ayı boyunca soruşturmalarını yürüten büyük jüri, çalışmasının sonunda verdiği raporda Brundig'in meslektaşları hakkında yaptığı suçlamaları doğrulayacak herhangi bir delil olmadığını bildirdi. Lingle'ın katilinin kimliği konusunda en belli başlı ipucu katilin kaçarken attığı tabancaydı. Genellikle sivil polislerin kullandığı 38 kalibrelik bir Colt'tu bu. Çokluk pantolonun beline sıkıştırılarak taşındığı için göbek tabancası adıyla da anılırdı. Silahın seri numarası törpülenmişti. Silahların numara basa, boya iki iz bırakır oysa, metalin derinliklerine inen ikinci iz gözle görülmez. Dövme denilir buna. Albay Goddard dövmeyi gözle görülür hale getirmenin yolunu bulmuştu. Metali ikinci izin bulunduğu düzeye kadar kazıdıktan sonra burayı parlatır, üzerine alkol ve asit karışımı bir sıvı sürerdi. Bu yolla Lingle'ı öldüren silahın seri numarasını elde etti. Albay Bundes'ın Connecticut eyaletine bağlı Hartford'da bulunan Colt fabrikasına telefon ederek numarayı bildirdi. 1 saat içinde de beklediği cevabı aldı. Söz konusu tabanca 1928 yılı Haziran ayında, yani Lingle öldürülmezden 1 yıl önce Peter von Franzius'un siparişine karşılık gönderilen 6 tabancadan biriydi. O sıralar hala gevşek olan ateşli silahlar kanununa göre silah satıcısı herhangi bir suç işlemiş sayılmıyordu. Ama yanına bir dedektifle Tribune gazetesinin genç muhabirlerinden John Botiger'ı alarak von Franzius'un dükkanına giden Bundes'in adamı öylesine korkuttu ki tabancayı kime satmış olduğunu ağzından alabildi. Frank Foster'dı alıcı, asıl ayadı Citro olan bir Sicilyalı, eski O'Banion'cılardan, Kanada'dan viski kaçırmayı akıl eden ilk içki dağıtımcılarından biri. 6 tabancayı satın almaya gittiğinde gene Kuzey Kesim Çetesi üyelerinden Ted Newberry vardı yanında. Von Franzius'u seri numaralarını törpülemeye zorlayan da bu Ted Newberry olmuştu. Her iki gangster kısa bir süre önce Capone çetesine geçmişlerdi. Polis Foster'ın resmini cinayetin tanıklarına gösterdi. Hiçbiri fotoğraftaki adamı katile benzetemedi. Böylece tetiği Foster'ın çekmediği anlaşılmıştı. Ama kuşkusuz tetiği kimin çektiğini biliyordu Foster. Dolayısıyla cinayete yardım suçundan tutuklanabilirdi. Chicago'da aranıp da bulunamayınca polis ülke çapında bir aramaya girişti. Sonunda Los Angeles'ta yakalandı. Cinayetten iki gün sonra oraya kaçmış olduğu anlaşıldı. Chicago'ya getirtilip cinayete yardım suçundan hakkında dava açıldı. Aradan zaman geçti. Sanık avukatı dördüncü kez duruşma talep edip de eyalet savcısı Swenson elindeki delillerin yetersiz olduğunu belirtince dava iptal edildi. Lingle cinayetiyle ilgili olarak açılan ve iptal edilen sürüyle davadan yalnızca biriydi Foster'ınki. Eski eyalet meclisi üyelerinden son kuzey kesim çetesinin siyasi aracılığını yapan patron John J. McLaughlin, Lingle ölmezden birkaç gün önce West Madison sokağı 606 numarada bir kumarhane açmıştı. Emniyet müdürü Russell hemen kapattırdı burasını. Bunun üzerine McLaughlin, Tribune'a telefon ederek araya girmesi için Lingle'a ricada bulundu. Lingle orada bulunan bir başka muhabire konuşmayı paralel telefondan dinlemesini işaret etmiş, böylece şu konuşma kayda geçebilmişti. McLaughlin, Swenson kumarhaneyi açmam için izin verdi bana. Russell neden burnunu sokuyor anlamıyorum. Lingle, Swenson'ın sana izin falan verdiğine inanmıyorum. Eğer verdiyse otursun Russell'a bir mektup yazsın. Senin kumarhane açabileceğini bildirsin. McLaughlin, Swenson deli mi, öyle mektup yazar mı hiç? Lingle, o zaman sen kumarhane falan açamazsın, bitti. McLaughlin söverek, ben sana gösteririm ulan, görürsün sen. Hem de çok yakında. Cinayetin üzerinden daha birkaç saat geçmeden yakalanmıştı McLaughlin. Ben mi? Jake'in kılına bile dokunmak aklımdan geçmez dedi Roche'a. Çok severdim Jake'i. Arada sırada bir iki ricada bulunduğum olurdu. Ona zarar gelmesini ister miyim hiç? Elde kızgınlık anında savrulmuş bir tehditten başka bir delil olmadığı için Roche adamı serbest bırakmak zorunda kaldı. Bucks Moran'ın yönetimindeki Kuzey Kesim Çetesi güç ve prestijinin doruğunda olduğu sırada Valentine günü katliamından önce Chicago'nun en lüks, en gözde kumarhanesine el atmıştı. Sheridan Wave Turnuva Kulübü gibi garip bir adı olan bu kumarhane Waveland Caddesi üzerindeydi. Patates Julius Kaufman ile Joey Brooks, öteki adıyla Josephs tarafından işletiliyordu. Davetlilerden başkası giremezdi içeri. Üniformalı garsonlar gecede binlerce dolar bırakan sosyetik müşterilere parasız içki ve yiyecek dağıtırlardı. Brüt kazancın %25'i Moran'a aitti. Lingle'ın da %10 aldığı söyleniyordu. 1928 yılında Haziran ayında o zamanki emniyet müdürü Hughes'un emriyle kulüp basıldığında vaktiyle köpek yarışlarının kanuna aykırı olmadığı konusunda karar veren yargıç Harry Fisher ilginç bir karar daha vererek söz konusu kumarhanenin kanuna aykırı hiçbir yanı olmayan özel bir spor kulübü olduğunu söyledi. Ve polis yetkililerinin söz konusu kulüp üyelerini rahatsız edici, saldırgan davranışlardan kaçınması gerektiğini bildirdi. Bir yıl kadar sonra Moran'ın prestiji iyiden iyiye azalınca Hughes'un yerine emniyet müdürlüğüne getirilen Russell bir baskın daha emretti. Bu sefer bir yıl kapalı kaldı kulüp. Derken gene Moran'ın desteklediği Kaufman ve Brooks kumarhaneyi yeniden açmaya karar verdiler. Eski müşterilere açılış gecesi için 9 Haziran'da yıldızlı davetiyeler gönderildi. Lingle pay olarak brüt kazancın %50'sini istemişti. Ortaklar kabul etmediler tabii. Bunun üzerine Lingle'ın hele bir açmaya kalkın burasını, ömrünüzde görmediğiniz kadar çok polis arabası toplanacak kapının önüne diye bağırdığını söyleyenler oldu. Lingle'ı öldürmeye işte bu yüzden karar verdiler. Bazı söylentilere göre genel evcilikten Moore'nin mali danışmanlığına yükselen Jack Zuta cinayetin ayrıntılarıyla uğraşmış, işçi haraççısı Simon Gorman'a 20 bin dolar ödeyerek adamlarından birini bu cinayeti işlemek üzere görevlendirmesini istemişti. Roche'un edindiği bilgilere göre bu işte görevlendirilen kişi cinayetten hemen sonra ortadan kaybolan Kızıl James Forsythe'dı. Dedektif bürosunda Zuta'yı tanımayan yoktu. İkide bir alırlardı onu içeri. Mızmız, dalkavuk bir adamdı. Yeterince korkutulursa anasını bile satabileceği söylenirdi. Bir keresinde yüzbaşı Stage, işin tamam senin, şurada senin oturduğun yerde oturmuş 14 hayduda söyledim bu sözleri. Hepsi de tahtalı köyü boyladı diyerek ödünü koparmış, korkudan tir tir titremesine yol açmıştı. Kuzey kesimciler bu korkaklığından dolayı Zuta'dan nefret ederlerdi. Ticari konularda Jack Guzik'ten sonra yeraltı dünyasının en kafalı adamı olduğu için katlanırlardı ona. 30 Haziran günü polis yanında hanım arkadaşı Leona Bernstein ve iki erkek arkadaşı Soli Vision ile Albert Brands olduğu halde Zuta'yı yakalayıp Roche'un karşısına götürünce bir korkudur aldı çete üyelerini. 24 saat tutukluk alan Zuta herhangi bir kimseyi suçlayacak nitelikte ifade vermedi ama dedektif bürosundan dışarı sızan söylentiler başkaydı. Durumun dışarıya yanlış aksedeceğini tahmin eden Zuta, gece saat 10.30'da serbest bırakıldığında dedektif teğmen George Barker'a yalvararak kendisini arkadaşlarıyla birlikte emin bir yere götürmesini rica etti. Aralarında bir de kadın olduğu için Baker adamları kendi Pontiac arabasıyla Loop bölgesinden geçirip 13 sokak ötedeki Lake sokağı durağına bırakmayı kabul etti. Brands ile Leona Bernstein öne, Soli Vision ile Zuta arkaya oturdular. Her yanda yanan pırıl pırıl ışıklarla geceleri gündüzden bile aydınlık olan Loop bölgesine doğru ilerledikleri sırada Zuta'nın korktuğu başına geldi. Arka pencereden baktığında hızla üzerlerine doğru gelen dört kapılı mavi bir araba gördü. Arabanın basamağı üzerinde beige kostümlü hasır şapkalı bir adam ayakta durmaktaydı. Ceketinin yakasında bir çiçek vardı. "Peşimizdeler!" diye aykırdı Zuta ve kendini arabanın içine yere attı. Önde oturan Bartz, döşemenin üzerinden tırmanarak arkaya Zuta'nın yanına çömeldi. Mavi araba Pontiac'ın hizasına geldiğinde basamaktaki adam cebinden 45'lik bir otomatik çıkararak arabanın gövdesini delik deşik etmeye koyuldu. Aynı anda şoförle arkada oturan ikinci bir adam silahlarını ateşleyerek Pontiac'ın camlarını tuzla buz ettiler. Barker frenledi, elinde tabancası sokağa fırladı, mavi arabada durdu. Sıcak yaz gecesinde şöyle bir hava almaya çıkmış olanlar dört bir yana kaçışa dursun, gangsterlerle dedektif vuruşmaya başladılar. Atılan kurşunlardan biri bir banka muhafızını, bir başkası da Pontiac yolunu kestiği için durmak zorunda kalan bir tramvayın sürücüsünü yaraladı. Tramvay sürücüsü götürüldüğü hastanede öldü. 6 ay kadar sonra Chicago'yu ziyaret ederek izlenimlerini New York Times dergisine yazan ünlü mizah yazarı G.K. Chesterton, "Chicago'nun sayısız güzellikleri var. Bunlardan biri de katillerin yalnızca öteki katilleri öldürmekle gösterdikleri incelik, titizlik" derken gerçeği tam olarak yansıtmamıştı. Cephaneler tükenince mavi arabanın şoförü gaza bastı ve State sokağına doğru hareket etti. Barker da atladı arabasına. Üç yolcusu yok olmuşlardı. Dedektif kaçakların peşine düştüyse de çete savaşçılarını yeni icat ettikleri bir numara sayesinde onları yakalamayı başaramadı. Özel olarak yerleştirilmiş bir pompayla motora aşırı miktarda yağ aktarıyorlar. Bu da egzoz borusundan yoğun kara bir duman bulutu çıkmasını, her yanı kaplamasını sağlıyordu. Barker bu koyu duman tabakasını aşıncaya kadar mavi araba kayıtlara karışmıştı. State sokağının ortasında katillerden birinin arabadan attığı revolveri buldu. Goddard laboratuvarına gönderilen silah ilginç açıklamalara kaynak oldu.
Bir ay kadar önce golf çantası Sam Hunt tutuklanmıştı. Tutuklanma nedeni Baxmore'un fedailerinden halk düşmanı No. 27 Leo Mongovan'ı vurmaya kalkmasıydı. Hunt'ın hiç yanından ayırmadığı golf çantasını arayan polisler içinden çıkan bir tüfekle 45 kalibre çerçeveye oturtulmuş 38 kalibrelik tabancaya ve her iki silahın kurşunlarına el koymuşlardı. Silahların seri numaralarını okunmaz hale getirmek için üzerleri gelişigüzel çizilmişti. Eski bir Capone tekniğiydi bu. State sokağında ele geçen revolverin üzerinde de aynı işaret vardı. Bir ay kimselere görünmedi Zuta. Sonunda J.H. Goodman takma adıyla çıktı ortaya. Ama Chicago'da değil, Wisconsin eyaletinde. Milwaukee'nin 50 kilometre kadar batısına düşen Upper Nehambin gölü kıyısındaki Lake View Oteli'nde görüldü. Otelin barında parayla işleyen mekanik bir piyano vardı. Bir Ağustos gecesi Zuta oturmuş, piyanoya para peşine para atıyor, pistte dans etmekte olan 5-6 çifti seyrediyordu. Birden tek sıra dizilmiş 5 adam girdi içeri. En öndekinin elinde bir Thompson, ötekilerin ellerinde ise namlusu kesik tüfeklerle tabancalar vardı. Zuta yeni bir 25'lik atmıştı piyanonun deliğine. O günlerin moda melodisi senin için iyiyse benim için kötü çalmaya başladı. Ateş açıldığı anda Zuta tuşların üzerine yığıldı kaldı. 45. ayrımın sonu. Sayfa 446.